Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. İttihat-ı İslam programımızda Serdar Dayanık'la birlikte bugünkü konuğumuz Sayın Yaşar Okuyan. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Efendim Sayın Okuyan'ı Türk siyasi tarihinde herkes tanır. 57. Hükümetimizin Çalışma ve Sosyal Bakanı. Siyasi hayatınıza nasıl başladınız? Ben gazetecilik okuduğunuzu biliyorum üniversitede. Fikri yapınızın gelişimiyle siyasete girişiniz nasıl oldu Sayın Bakan?
Yani siyasete bulaşmamız dediğimiz şey ta 14 yaşında kısa pantolonluyken. tabii neticede bir nasip meselesi, tesadüf de diyebilirsiniz ama neticede öyle bir şey. Şimdi benim rahmetli dedem Rasim Efendi, Rasim Koçal, Kuvayi Milliye gazisiydi. Yalova, Karamürsel, Orhan Gazi, Bursa, o çevrede ilk Kuvayi Milliye çetelerini oluşturup, milis kuvvetleri oluşturup, daha sonra, çünkü o bölgenin şöyle bir şeyi var, İstanbul'dan Anadolu'ya silah sevkiyatı, bazı subayların orduya katılmak için geçiş alanı. Orası onun için kritikti ve orada Rum köyleri vardı. Yunanlılar oraya birlik göndermişlerdi. Orada çok ciddi bir milis kuvvetler organize edip önce bir Burhaniye müfrezesi diye daha sonra da daha işte Kocaeli'nden gelen bir subayın şeyinde diğer şeyleri de birleştirip orada uzun şey yaptı. İstiklal Madresi sahibi ama bir özelliği var, farklı bir özelliği var. Sertifikanın altında bizzat Atatürk'ün imzası evet. var. Yani o Maşallah. Nadir evet. İstiklal Madresi sahiplerine verilmiş. Ve İstanbul hükümetinin 168 kişi yanılmıyorsam bir listesi vardı. Görüldüğü yerde yakalanıp asılması için. O listenin içinde. Yani Atatürk dahil o listenin içerisinde. Çünkü önemli işler. Şimdi onun torunuyuz tabii biz. Önce onu oradan.
Maşallah.
Şimdi dolayısıyla siyaset bizim şeyimizde, bizim ailenin içerisinde öyle bir uzun geçmişten, Cumhuriyet'in kurulduğu yıllardan itibaren öyle veya böyle bir siyasetle ilişkili bir aile. Dedem de Osman Bölükbaşı'nın partisinden, Millet Partisi falan o şeyden. Sonra Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi. Rahmetli Türkeş 1964 yılında daha MHP, o zaman adı MHP değil zaten, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, evet. CKMP. Onun parti müfettişiyken tanışıyorlar dedemle. Ve yaza Yalova'ya davet ediyor. Bir 15 gün Muzaffer Hanım, Allah rahmet eylesin, Türkeş Bey'in eşi, çok zarif bir hanımefendiydi. Onunla beraber işte Tuğrul Türkeş'in şeyde, onlar tabii ufacıktı. Onları 15 gün Yalova'da ağırlıyor. Bir gün çağırdı dedim, dedi ki, şimdi dedi bak dedi, Türkeş Bey geldi, işte filan adreste bizim misafirimiz olacak. Benim de bir bisiklet var. Her gün de oraya bir ekmek, bir süt, bir de sabahleyin işte tercüman gazetesi götüreceğiz. Peki dedik, harçlığı dedemden alıyoruz. Biraz bozulduk ama bu yani 15 gün. Şimdi öbür tarafta kızlara gideceğiz, işte bizi bekliyor ne filan. Peki dedik, harçlık meselesi. O vesileyle Türkeş Bey'le tanıştık orada. Enteresan bir şey. Düşün 14 yaşındaki bir çocuğu karşısında sanki 40 yaşında insan muamelesi yaptı. Birinci gün işte götürdük, otur dedi, çay iç. Ben de hani bir an önce gideceğim, bekliyor kızlar, yani işimiz var. Oturttu filan, bir o, yarım saat sohbet etti. Ben tabii bir şey anlamıyorum fazla. Ertesi gün bir saatten fazla benimle sohbet etti.
Allah Allah.
Üçüncü günü ben kendi kendime bir vazife verdim. Bu adam çok mühim adam, buna bir kötülük yaparlar dedik. Evden kaçtım, teyzemlerde kalacağım diye uydurdum. Belime bir tane sopa aldım. Sabaha kadar bahçede önümde tuttum.
Allah
İşte Allah. O gün bugündür siyasetin içindeyiz. Yani bu espri değil. Yani şeyin başlangıcı böyle. Yani.
Ama de. Çok enteresan evet. gerçekten.
Evet. Daha sonraki süreçte tabii işte üniversitede ilk Türkiye'de Ülke Ocakları'nın kuruluşunda bütün Türkiye çapında İstanbul'da Ülke Ocakları'nın Genç Türk İşler Teşkilatı'nın kuruluşu. Daha sonra Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda işte öğrenci liderliği ve bu organizasyonlar, gençlik hareketlerinin yani 1968 dediğimizdeki o olaylar sırasında ilk milliyetçi kesimden Okul işgalinin içinde de biz vardık yani. O zamanlar öyleydi, onun raconu öyleydi. Fen Edebiyat Fakültesi'nin, İstanbul Üniversitesi'nin. Çünkü sol gruplar merkez binayı ve teknik üniversiteyi işgal edince biz de mesilleme falan. Böyle bir sürecin içinden geçtik. Esas benim mesleğim gazeteci. 24 yıl bir fiil olarak muhabirlikten genel yayın müdürlüğüne kadar gazetecilikle meşgul olduk. Ama dediğim gibi ta 14 yaşına itibaren siyasetle, Türkiye'nin toplumsal meseleleriyle ilgilenmeye başladık. Daha sonraki süreçte MHP, ta 1971'de MHP'nin İstanbul İl ikinci başkanı oldum. Ki 21 yaşında yani çok genç bir şey. Ve daha sonra MHP Genel Sekreter Yardımcısı oldum. Çok kısa bir süre sonra. Ve yani ben doğma büyüme İstanbul Fatihliyim. Ama sonra 77'de rahmetli Türkeş illa Ankara'ya geleceksin dedi. Peki dedik. 1977 Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı olarak 72'de genel seçimleri, seçim kampanyasını büyük ölçüde ben organize ettim. Seçim bildirgesini ben yazdım. Yani %70-80'ini. Ve ondan sonra da sürekli bu işin içinde oldum. Tabii ihtilal oldu 12 Eylül 1980 evet. İhtilalinde. O ihtilalden sonra tabii ihtilalcilerle ihtilal gecesi karşı karşıya geldik Kenan Evren ve Şürek Arası ile. Şöyle, biz ihtilalin yapılacağını 11 Eylül 80'de 5 sıralarında ben öğrendim. Ve Türkeş Bey'e gittim dedim bu akşam uzun hikaye ihtilal oluyor. Sonra Türkeş Bey'i evden aldım ben kendi evime. Bahçelerde götürdük. Sonra da oradan bir arkadaşın evine sakladık. Tabii ihtilalciler o zaman işte rahmetli Ecevit, rahmetli Erbakan, Sayın Demirel ve rahmetli Türkeş, 4 tane partinin lideri. Bunları evden hemen aldılar hepsini. Bizi bulamadılar. Tabii kim geldi? Yaşar Okuyan. Ne zaman işte filan. O akşam Kenan Evren'le bir defa gıyapta bir tanışıklığımız oldu. Ve tabii ben tam 2 yılı aşkın bir süre cezaevinde kaldım. Bunun 5,5 ayı Mamak askeri cezaevi. 29 günü tahak yolla hücrede kaldık. Mamak A blok tecrit 2 önde. Zaten orası felaket bir şeydi. Yani o zaman bir jilet parçası bulsak intihar edebileceğimizi düşündüğümüz bir yer. Yani özeti. 10 sene, 10,5 sene idamdan yargılandık. Sonra devlet dedi ki pardon beraat ettik. İlk defa milliyetçi kesimden devletin aleyhine tazminat davası açıp onu kazanan kişi, yani bu fazla bilinmez. O zamanki para 564 bin lira tazminat ta hükmedildi beraat ettikten sonra. Ha, bunun karşılığı neydi? O tarihteki 564 bin lira olarak söylenen şeyin İstanbul'da Yeniköy'de Yalı Restoran var. Hiç unutmuyorum. O 18 arkadaşla o akşam gittik. Bir güzel balık yedik. Kalan bir 20 bin lira mı, 22 bin lira mı, 18 bin lira mı para vardı. Onu da bahşiş verdik geldik. Yani bir akşam 18, 2 senenin, 10 sene yargılanmanın, 2 sene cezaevinde yatmanın bedeli. Tabii yasaklarımız geldi daha sonraki süreçte. Yasaklar olduğumuz süreçte Anavatan Partisi'nin dışarıdan kuruluşuna katkı sağladık. Rahmetli Özal diğer arkadaşlarla. Sonra 87'ler yasakta kalkınca bizim siyasi yasaklarımız Anavatan Partisi'ne dahil oldum. Daha sonra Anavatan Partisi'nin içerisinde hem işte Yalova'dan 2 dönem milletvekili yaptık. Partinin genel başkan yardımcısı, seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı oldum ki önemli bir şeydir. Genel sekreterliğini yaptım belli bir süre. Basın ve propaganda medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı olduk. Ve en son işte bu AKP iktidarından önce ki 57. hükümette de 3,5 sene yaklaşık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptık. Daha sonra bakanlıktan önce istifa ettim. İş güvencesi yasası tartışmaları sırasında Sayın Yılmaz da aykırı farklı düşündü. Daha sonra da partiden istifa ettik. Ondan sonra o Anavatan Partisi defterini orada kapatmış olduk. Şu anda hiçbir partiye üye değilim. En son seçimde Yalova'dan bağımsız milletvekili adaylığımız söz konusuydu. şu anda da yani takip ediyoruz siyaseti. Siyaseti bırakmadık ama bizim tabii siyasetten anladığımızla klasik siyaset anlamı aynı olmadığı için yani illa şu olacak bu olacak evet. diye ülkenin sorunlarıyla ilgilenmek Allah'ın size verdiği bir sorumluluktur. Bu topluma karşı bir sorumluluğunuzdur. Onu elimizden geldiğince yerine getirmeye gayret içindeyiz. Evet. Şimdi de buradayız.
Bakalım şimdi rahmetli Türkeş'ten bahsettiniz. Bizim A9 ekranlarında sık sık kendisini güzel sözleriyle yad ederiz. Onun da vefat yıl dönümü yakınında olduğumuz için kendisini rahmetle anıyoruz. Madem o anınızdan bahsettiniz, ben bir arkadaşımızda sakladınız dediniz. Sonra Türkiye'nin önemli bir siyasi bir şahsiyeti oldu. Ben kendisi açıkladığı için söyleyeyim. Sağlık Bakanlarımızdan Halil Şıvgın değil mi?
Evet,
yanılmıyorum.
Evet.
Evet, o zaman o güzel i̇şte, tavrı, çok güzel tavrı evet, göstermiş o zaman.
Evet, yani,
daha da gençken yani.
Halil tabii benim, bizim Şevket Bülent Yanici vardı MHP'de, genel başkan yardımcısı da oldu bir müddet, şu anda değil, milletvekili. Onun daha samimi arkadaşıydı. O da şu, benimle de bir hukukumuz vardı da, şimdi o ihtilal olacağı akşam yere saklayacağız. Hep bizim çevremiz milliyetçi bilinen, MHP'li bilinen, ülkücü bilinen insanlar. Aklımıza kimse gelmedi. Hayatımız hep bu caminin içinde geçiyor. Sonra benim aklıma geldi. Çünkü Halil'in MHP ile ilgisi yoktu. Ama bizim arada bir davet ettiğimizde gelirdi arabasıyla filan. Başka çare kalmadı. Emirvaki yaptık ona. Yani biraz o akşam çok telaşlandı da. Ama onun hanımı gerçekten son derece hanımefendi. Rahmetli Dündar Taşer'in kuzeni. Çok değer, yani bir hamileydi. Yani hamileliğin son devresiydi. Tabii Halil'in de telaşlı biraz da oradan da kaynaklandı. Fakat o kadın Allah razı olsun derhal kapıları açtı. 3 gün orada sakladık.
Maşallah.
Yani ondan sonra ben söylemedim nerede sakladığımızı. Tabii bana çok sonra teslim olduktan sonra çok şey yaptılar. Dedik bir yerde çalılıklarda sakladık.
Şimdi Sayın Bakanım, 12 Eylül gerçekten şu anda da çok sözü geçen, yargılamaya yansımış bir dönem ve hakikaten 12 Eylül zamanında büyük bir kardeş kavgası vardı. Yani sağ sol fikri şeyler hep Türkiye'de dışarıdan körüklenmiş ikilemlerdir. Yani her zaman işte mezhep ikilemi olsun, ideolojik ikilem hep böyle kardeş kardeşe düşürülür. Bunları yapan, organize edenler de şimdi yargı sürecine giriyor çok şükür. Türkiye belli bir şeyde giriyor. Ama sizin aileniz gerçekten 12 Eylül'de o kardeş kavgasına Türkiye'nin bir portresini çizen bir örneği. Biraz bahseder misiniz kardeşinizle? Ha, gerçekten
evet,
öz kardeşinizle.
Evet, benim biz iki kardeşiz. Arif kardeşimin ismi. O aslında ilk başlangıçta bizim aramızdaydı. Yani milliyetçi, ülkücü dediğimiz kesimin içerisindeydi. Fakat bu olaylar tırmanmaya başlayınca işin içine şiddet karışmaya başlayınca endişe ettim şahsen. Çünkü o daha yaşlı benden, 4 yaş küçük falan. Bir şey gelmesin başına falan diye. Ona dedik sen yazma, çizme işlerine bak yani oku bilmem ne. Onun böyle bir şeyi var mesela çok ciddi sosyologlara taş çıkartır. Yani çok ciddi araştırmaları var. Düşünen, tartışan, yazan, çizen bir insan. Ve o süreçte biz biraz iteledik bunu geriye. Rahmetli Cemil Meriç'le tanıştım. Cemil Meriç'in 6 sene asistanlığını yaptı. Yani ve o dönemde biliyorsunuz daha ziyade Cemil Meriç'in bir İslami sosyalizm, İslam sosyalizmi falan gibi evet. bir şey vardı. Ona şey yaptı, bizden uzaklaştı o sürecin içerisinde. Fakat daha sonra o daha farklı duygular öne geldi. İslam daha geri gitti. Sosyalizm yolunda ilerlemeye başladı. En son TKP'liydi. Yani 12 Eylül ihtilali.
Siz o, MHP'li, o TKP'li
evet,
karşı.
Tabii. O hatta evlendi. Evlendiği o tarihteki eşi de bayağı bir hızlı militandı yani böyle. Ve iplerimiz tamamen koptu. Soyadını değiştirdi mahkemeye gidip. Çünkü hani Yaşar Okuyan'ın kardeşi, Arif Okuyan, onu rahatsız etti. Ekim aldı. Oktober devrimi Rusya'daki.
Evet.
Hala da Ekim yani hiç değiştirmedi. Neyse. Tabii ipler koptu. Şimdi tabii daha şimdi çok iyiyiz tabii şey değil yani belki 20 senedir şeyden sonra hiç problemi hep bütün düşüncelerimiz de aynıdır yani hı hı. Dünya görüşümüz falan aynı noktada.
Ne güzel.
Hiçbir şey bir eksiği gediği yok hepsi aynı noktada. Tabii şöyle bir şey hani kardeşi kardeşe düşürme dediğiniz hı. şeyin hı. bizzat biz ailede yaşadık mı? Kardeşi kardeşe düşürme işte bundan daha nasıl?
Tabii.
Yani belki o süreçte Allah korusun birbirinizi vurma tabii. noktasında gelebileceğiniz şeylerdi. Bu yaşandı. Tabii şimdi bu tabii Türkiye geçmişiyle ama akıllı bir çerçeve içerisinde yüzleşmesi ve hesaplaşmasında bazı konularda yarar var. Ama bunu yaparken bir hani rövanş vaziyetiyle değil
evet.
ya da işte bir gelecekte kendimize bir hedef koyarak değil. Gerçekten samimi olarak demokrasinin, hukuk devletinin yerleşmesi bakımından bazı şeyleri üzerine gitmek lazım. Ama bunu beceremiyoruz işte çok fazla. Yani dün de beceremedik, bugün de yani fark etmiyor. Siyaset biraz daha öne çıkmış oluyor, siyasi hesaplar. Geçmişe baktığınız vakit, bakın ben şimdi 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 27 Nisan bu elektronik vesaire ve bugünkü sivil darbe tartışmalarına kadar olan süreci aşağı yukarı 2 senedir araştırıyorum. Elimizde bazı belgeler var, bilgiler var. Ve güzel bir kitap hazırlığı içerisindeyiz. Bunu tabii üzerine böyle bir farklı bir aradan uzun yıllar geçtikten sonra baktığınızda elde ettiğiniz bilgiler, daha önce bildiğiniz ama yorumlarken belki o noktadan bakmadığınız birçok şey bir acı gerçeği ortaya koyuyor. 27 Mayıs'tan başlayan bütün bu darbelerde ve darbenin şeyi fark etmiyor sivili askeri. Şimdiye tabii. kadar hep asker kaynaklı darbeler, evet. müdahaleler olmuş ama sivilde de darbe olur. Yani illa Hitler yani gelip de askeri bir darbe silahlı güçle yapmadı. 1933'te malumunuz üst üste 1932'de 33'te erken seçimler oldu. En sonunda %34 rey aldı. Yine yetmedi. Koalisyon kurdu. Sivil bir hareketti. Demokrasinin evet. içerisinde evet. ama sonra işte malum bir neticeyle darbe yaptı adam ve önce Almanya'nın sonra da dünyanın başına bela oldu. Şimdi tabii fark etmiyor. Nedir darbe dediğiniz vakit? Demokrasiyi rafa kaldırıyorsanız bunun ve hukuku ortadan kaldırıyorsanız ister padişahlık içinde yapın, ister kraliyet içinde, ister demokrasi içinde, ister silahla yapın, ister silahsız yapın. Yani neticede çünkü hukuk devleti ve demokrasidir. Çağdaş demokrasi. Şimdi bu şeylere incelediğinizde tabii ve aradan geçen zamandan sonra bir daha böyle o taraflara, olaylara baktığınızda yani dış istihbarat örgütlerinin nasıl Türkiye'nin içinde cirit attığını çok iyi görüyorsunuz. Her birine bakıyorsunuz. Bugün tabii daha aynı bir vaziyette aynada gözüküyor. Artı yani ben bu kesin kanaatimdir. O hazırlığını yaptığım kitapta da bunun üzerine geldim ve orada işte ihtilaller, darbeler, Türk Silahlı Kuvvetleri sivil siyaset kurmuyor iktidar ve muhalefetiyle ve Amerika gerçeği diye. Hepsinin önünde arkasında Amerika var. Hepsinin ama. Yani ve bunu günlerce tartışabiliriz örnekleriyle. Hepsini bu 27 Mayıs'tan itibaren alın. Şu anda da Amerika böyle her birinin önünde, arkasında bir yerinde ve en önemli o gün Türkiye'den beklentileri olan, çıkarları olan şeyleri hep bu müdahale dönemlerinde elde etmiş. Şimdi yani peki ondan sonra bakıyoruz 27 Mayıs'a. İşte öğrenciler bilmem bir yalan laflar. Üniversite öğrencilerini öldürmüşler. Kıyma makinalarında işte doğramışlar. Öbürü bin yani şimdi bir bakıyorsunuz ki hep böyle ajitasyon var. Gelin 12 Mart'ta bunun benzerlerini görüyoruz. 12 Eylül'de nicelerini görüyoruz. Hep böyle devletin bir takım yerlerinde görevli olan bir takım insanlar ister poliste ister askerde ister MİT'te orada burada ve bir organizasyonun bir parçası haline gelmişler. Ben 12 Eylül ile ilgili ki şimdi Kenan Evren'in yargılandığı o mahkemenin iddianamesinde birçok yerinde iddianamenin benim yazdığım O Yıllar diye bir kitap var. O kitaptan alıntılar yaptılar iddianameye. Orada bazı önemli belgeler koydum. Bizzat Genelkurmay'ın 1982 yılında açıkladı. Şimdi bunlara bakıyorsunuz. Ajitasyon, işte bir takım şey. Ya şimdi duvara mesela 12 Eylül ihtilalinde. Ondan sonra duvara gecenin yazı yazan, ister Milliyetçi Türkiye diye, ister Bağımsız Türkiye diye. Tabii ikisi de aynı da biz o zaman aynı olduğunu sanmıyorduk. Birbirimize giriyorduk, o da ayrısı. O gençler bile yakalandı, yargılandı. Ama mesela 1 Mayıs 1977'de İstanbul'da 37 kişinin katledildiği Taksim'deki cinayet hala meçhul. Kahramanmaraş ve Çorum'da katliamdır bunlar. Orada gariban adamlar yakalandı. Gariban, Sünni veya Alevi inancını taşıyan insanlar. Fakat onu planlayanlar yok ortada. Çünkü burada başka bir şey oluyor. Şimdi bakın, burada işin demin onu arz etmeye çalıştım. Yani bizim gerçekten hukuk devleti, gerçekten demokrasi için bir adım atmamız lazım. Tribünlerle değil, siyaset olarak değil. Şimdi benim siyasetim senin siyasetin. Buradan bir şey çıkmıyor. Halbuki ister muhalefet olun, ister iktidar olsun. Ya bugün mesela dünden çok daha güzel bir imkan var. Yani dünyadaki konjonktürel gelişmenin içinde. Şimdi bunu bir hesaplaşmaya git götürmeden kendi içimizde. Bak gördün mü? Sen bana geçmişte bunu yaptın. Bak ben de sana bunu yaptırırım noktasına gelmeden gerçek hukuk devleti ve gerçek demokrasi için işbirliği yapılması lazım. Ve o zaman çünkü bakın eğer siz abartırsanız, eğer aynı çuvalın içine hiç alakası olmayanları sırf muhalif kimliğinden dolayı o çuvalın içine koyarsanız gerçekten oradaki suçluları en büyük katkıyı siz yaparsınız. Kalabalıklaştırırsınız. Şimdi adam diyecek ki bak bu da burada. Hiçbir alakası yok. Ama orada diyelim ki o 50 kişinin içinde 10 tane adam gerçekten suçlu. Bu işlerin içerisinde. Ama siz ona 40 tane de hiç bunun işte ilgisi olmadığı halde ya vardır herhalde deyip koydunuz mu öbürlerine çok ciddi kuvvet verirsiniz. Bu bugün için söylemiyorum sadece. Geçmişte de buna benzer birçok davalarda buna benzer şeyler oldu. Yani burada demokrasi ve hukuk ölçümüz bu olması lazım.
Dolayısıyla hakikaten bu tür yapılanmaların artık Türk tarihinde nasıl kaynaklandığını yavaş yavaş milletimiz anlıyor. Oradan şuna da gelmek istiyorum. Terörden bahsettik. Terör örgütü o zaman tabii siz de bu şeyleri yaşadınız ve ondan sonra da terör 80 ihtilalinden sonraki dönemde hızlanmaya başladı. Şimdi tabii dış güçler ve bu içteki onların şeyleri işbirlikçilerin beraber planlayıp gönderdikleri bu terör örgütü ülkemizi bölmeye matuf. Marksist-Leninist ideolojiyle ortaya çıkmış. Kendi kitaplarında terörist başının ben Lenin'im bu devrin dediği, insanlar maymundan gelmiştir hayvan dediği, tam işte Marx'ın ağzıyla birebir bunlar bir ideolojiyle çıktılar. Ve hali hazırda da Türkiye'den toprak koparma, klasik komünist yapılanmanın bir arzusudur. Türkiye'den toprak koparacak, bölecek. Biz büyümeye çalışırken ve büyüyerek ancak Türk İslam dünyasındaki zulmü acıları dindirebilecek lider ülke olarak bu çalışmayı bizi bölmeye çalışıyorlar. Yani küçülterek bu gücümüzü ortaya çıkarmayı engelleme çalışmaları. Biz de sivil toplum kuruluşları olarak kitaplarda, konferanslarda ve her türlü yayınlarda terörle mücadelenin bir de fikri boyutunun da olması gerektiği, onları besleyen bu Marksist-Leninist, materyalist felsefe ve onu besleyen Darwinist fikirlerin bilimsel yanlışlığını anlatarak onlara fikri yönde terörün durmasına yönelik matuf çalışmalar yapılması gerektiğini ve bunun eğitim olarak yapılması gerektiği düşüncesindeyiz. Siz katılır mısınız buna?
Gayet tabii. Şimdi terörle mücadele başka, teröristle mücadele başka. Bir defa onu ayırmak lazım. Yani teröristle elinde silah kim varsa, devlet varsa onu imha edecek, etkisiz hale getirecek. Terörle mücadele dediğiniz vakit terörün bir unsurudur o elinde silah bulunan teröristin. Ama onun arka planında uluslararası zeminde kaynakları var, destekleri var. Türkiye'nin kendi iç dinamikleri içerisinde sorgulanması lazım gelen başka sebepler var. Bunların hepsini bütün itibariyle gelmek lazım. Tabii yıl, aşağı yukarı 30 yıldır da bu PKK terörüyle uğraşıyor Türkiye. Ve tabii elinden geldiğince güvenlik kuvvetlerimiz, ister askerlerimiz, ister polislerimiz, MİT vesaire elindeki çabalarla bunlarla bir mücadelenin içinde çok da yani böyle başarısız olduğunu söylenemez. Çünkü neticede bunlar gayri nizami bir durumda. Silahlı kuvvetlerin öyle bir şeyi yok. Bunu ancak zaman zaman işte özellikle özel harekat timleriyle daha başarılı operasyonlar yapıldı vesaire. Şimdi tabii işin fikri temeli olmazsa zaten siz havada kalırsınız. Yani sizin karşınızdaki bir fikir kuyuyor ortaya. Diyor ki bu topraklar Kürdistan toprakları. Bunlar bana aittir. Mesela Şerafettin Elçi işte şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mebusada. Daha önce de Ecevit'in hükümetinde Bayındırlık Bakanlığı yaptı. Bu adamın daha hem de yeni bu seçimler sırasında beyanatları var gazetelerde. İnternete girin bakın. Burası Kürdistan topraklarıdır ve bu topraklar bize verilmelidir diyor. Şimdi bize verilmelidir diyen affedersin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında. Milletvekili. Şimdi bir defa zafiyetiniz buradan geliyor. Adam parlamentonun kürsüsüne çıkıyor, bölücülük yapıyor. Parlamentonun Türkiye Büyük Millet Meclisi. Dünya hiçbir parlamentosunda bizdeki müsamaha veya tolerans yok böyle bir şey. Hangi rejim olursa olsun. Dünyada bakın 200'ün üzerinde devlet var. 204, 205 bilmiyorum en son. Bu hiçbir devlet meşru kendi düzenini gelip de hele silahlı bir çeteyle böyle bu tarzda bir mücadelenin içerisinde muhataplığı olmaz. Ama bizde böyle bir zafiyet var. Bu bugünün zafiyeti değil. Bu geçtiğimiz dönemde benim kendi içinde bulunduğumuz hükümetler, partiler de dahil ederek söylüyorum. Yani bizde böyle bir zafiyetimiz var. Bugün de o zafiyet maalesef devam ediyor. Şimdi bir fikrin karşısına getirmesi. Şimdi bir efendim burası Kürdistan toprağı. Peki güzel. Nereden beri senin toprağın oluyor? Bir tartışalım. Ne yani sen bir tek biliyorsunuz kendilerini Kürt diye tanımlayan grup veya işte diyelim ki etnisite İran'da çok kısa süreli bir devlet kurmuşlar. Çok kısa süreli. Onun dışında bir şey yok.
Canım bunların Kürtleri kardeşlerimize temsil ettiği yok. Bunlar bambaşka.
Şimdi ona geliyorum zaten. Yani. Tabii şimdi ona geliyorum. Şimdi 1000 sene biz burada Kürt dediğin, Türk dediğin, Çerkez dediğin hepimiz bir yerden gelmişiz. Bilinen bir gerçek. İrade-i cüz'iye, irade-i külliye. Mutlak irade Cenab-ı Allah'a ait. Ama Cenab-ı Allah bize cüz'i iradeler vermiş kullarına. Mesela bizim burada bu sohbeti yapmamızın arkasındaki mutlak irade yine Cenab-ı Allah. Ama bize verdiği o cüz'i şey içerisinde siz davet etmişsiniz. Biz de programımız olmuş gelmişiz, davete icabet etmiş bu sohbeti yapıyoruz. Şimdi burada bir tercihimiz var. Ben Fenerbahçeliyim. Ben Fenerbahçe'yi tercih etmişim. Siz başka bir takımdasınız. Siz başka bir... Bu tercihleri Cenab-ı Allah bize vermiş. Ama anne ve babamızı tercihin hakkını vermemiş bize. Allah'ın vermediği, Allah'ın men ettiği bir şeyin üzerinde kavga olur mu? Cenab-ı Allah'ın yarattığı her insan, mahlukatın içerisinde en mükemmel olan insan. Bir defa insana, yani elbette o insanlar, insanlığın başlangıcından bu yana, gruplar çıkmışlar, akabilleşmişler, derken işte o devlet olmuş, bir toprak parçası olmuş, millet teşekkür etmiş. Şimdi Türk tarihine baktığımız vakit, bizim sadece devlet geleneği bilinen tarihte 4000 küsur yıllık bir devlet geleneğimiz var. Geriye doğru gittiğiniz 8000 küsur yıl milattan önceye gidiyor. Gittiği yere kadar gidiyor. Şimdi Biz şu Anadolu topraklarında sadece 1071'i esas alın ki ondan yüzyıllar önceden Türk akıncıların geldiği de tarihi bir gerçek. 1000 sene bu topraklarda beraber olmuşuz. Kürt, Türk, Kerk neyse. Ben dedemin dedesini biliyorum. Ondan sonra film kopuyor. Ne bileyim ben, Ermeni mi, Türk mü, Rum mu, Rus mu, Fransız mı, Amerikalı mı, ne bileyim. Ve beni de hiç enterese etmiyor. Beni enterese eden hadise şudur. Ben Türk'üm ve Müslümanım. Bu coğrafya, bu benim memleketim kardeşim. Bir bedel ödeyerek Atatürk'ün önderliğinde 90 sene önce, 80 küsur sene önce bu cumhuriyeti kurmuşuz. Ve bu toprakları almak isteyen, vermek isteyen bedelini çıkartır öder. Sıkıyorsa buyurun. Ha, şimdi mesele de kimsenin zaten kimseyle bir problemi yok. Yani biz mesela bir kız alacağız veya bir kız vereceğiz. Neyini irdeleriz anne baba vesaire? Deriz ki ya iyi bir aile mi? Çocuk iyi mi? Veya kızımız iyi mi? Hani ahlaklı mı? Dürüst mü? İşi gücü var mı? Kimse yani binde bir kişidir belki hani başka şeyleri sorgulasın. Alevi mi, Sünni mi? Sorgulamayız bile. Bizim geleneğimizde yok bu. Allah'ın yarattığı insanlar. İnsan olmak önemli. E şimdi ama siz geliyorsunuz, 1000 sene kız almışsın, kız vermişsin. Ya 1000 sene. Şu Amerikan gavuru, bütün devlet tarihinin 220 küsur sene. 72 buçuk millet var. Çingenesinden bilmem ne senin. Aşağılamıyorum, Çingene dediğiniz de insan. Evet. Ama farklı gruplar olarak. Evet. Adam Amerikalıyım diyor. Lan Amerikalıyım diyor. Ben 1000 sene şu topraklarda, Çanakkale'de beraber olmuşuz. Anadolu mücadelesinde, ihtilalinde beraber olmuşuz. 12 tane Haçlı Seferi bizi buradan def etmek için gelmiş. 12 Haçlı Seferi'nde yine birlikte biz almışız, kovalamışız.
Başında Selahattin Eyyubi.
Şimdi
o Kürt zaten.
Ya şimdi işte onu söylüyorum ya. Bir ayrımı yok. Ziya Gökalp. Türkiye'nin en yetiştiği en büyük bilim adamlarından, sosyoloji açısından olan bir şey. Ve Kürt, Diyarbakırlı. Ve Kürtçülükle ilgili bir sosyolojik araştırma yaparken Türk gerçeğine ulaşmış. Bir adam Türkçülüğün esaslarını yazmış. Şimdi ben nasıl, yani Mehmet Akif şimdi İstiklal Marşı'nı yazmış ya. E kim bu? Arnavut. Orada diyor ki ırkıma yok. Ya şimdi o ırk dediğiniz biyolojik kan, bilmem işte dur bakalım kafatası değil. Evet. Ruh. Şimdi bir hamur olmuşuz biz. 1000 sene şu toprakların üzerinde. Bırak geriye gitmiyorum. Ve İslam'la müşerref olmuşuz. Ve 1000 sene şu toprakların üzerinde Müslüman Türk gerçeğiyle ruhumuzu harekete geçirmişiz. Kimsenin bir problemi yok. Şimdi gelecek 4 tane çakal, emperyalist ülkelerin kışkırtmalarıyla, onlarla, bunlarla, para desteği, silah desteği, bilmem ne. Çünkü onların gözü burada. Neden burada? Neden Anadolu? Çünkü Anadolu, işte alın siyasi haritayı, malumunuz. Katlayın dünyanın ortası. Ve O yani
merkezi.
Merkez. Evet. Ve bu Anadolu ve Anadolu'nun bu topraklar üzerinde ta binlerce yıl önceye giden insanlık tarihi var. Kültürü var. Edebiyatı var. Sanatı var. Elbette. Şimdi bu bunların hamur olmuşuz. Türk milleti ya, adı Türk milleti kardeşim ya, bunun adı bu. Efendim ben de Karadenizliyim, ne bileyim, bana da Laz diyorlar, öbür ne bilmem. Ya tamam, onlar hepimizin bir kültürü, hepimizin evet. Bizi zenginliğimiz. Ama siz tutup da yok arkadaş Kürdistan olacak, ne olacak? Biz ayrı devlet olacağız, bilmem özellik falan. Sıkıyorsa yaparsın, yerse yaparsın.
Allah'ın izniyle biz burada olduktan sonra yani. Bir şey olmaz. Fakat Müslüman Türk gerçeği dediniz, hakikaten. Şimdi Türk İslam Birliği, biz geçmişimizde Osmanlı döneminde birlikteydik. Hiçbir sorun yoktu yani. Filistin'de hiçbir sorun yoktu. Biz şimdi Çanakkale'de ülke birliğini, kendi içimizdeki o birlik halinde toprağımızı koruyabildik düşmana karşı. Aynı şekilde yine milli birliğimizi sağlamakla beraber bu teröre vesaire hepsini püskürtmek için bölgemizde de, yani Türk İslam coğrafyasında da yine birlik halinde olmalıyız ki, değil mi Sayın Bakanım? Bu zulümler, bu gözyaşlar, bu emperyalist zihniyet bu coğrafyadan kalksın. Müslüman Türk coğrafyası böyle Avrupa Birliği'nden daha ileri seviyede, medeni bir şekilde her türlü şekilde işbirliği yapan bir birlik haline gelsin. Bu bizim ülkümüz değil midir Sayın Bakan?
Tabii şimdi yani burada tabii çok ince çizgiler var. O çizgileri atladığınız vakit başka türlü algılamaya da gidiyor. Yani benim için hava hoş. Yani ben o algılamalar giderse de çok memnun olurum da. Hani kafa karışıklığı yaratmasın diye arz ediyorum. Şimdi yaklaşık bugün yeryüzünde 250 milyonu aşan bir Türk varlığı var. Bu ciddi bir varlık. Yani sadece bizim 5 hani Orta Asya'daki Azerbaycan'dan başlayıp işte burada bu şerefli kardeşlerimizin şerefli bayrağıyla da beraberiz. Evet. 5 tane bağımsızlığını elde etmiş. KKTC var. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Onun ötesinde biliyorsunuz Rusya Federasyonu'nun içerisinde aşağı yukarı en az 20'ye yakın otonom idaresi içerisinde, onun ötesinde Balkanlar'da, yani topladığınız vakit 250 milyonu aşan bir defa Türk varlığından. Şüphesiz. Ve bunların %99,5'u da Müslüman. Evet. Gagavuzlar falan geçmiş tarihte biraz. Macaristan'da bazı ufak gruplar bizden kopmuşlar. Yani Müslümanlığın dışında kalmışlar. Şimdi bir defa 250 milyon. 250 milyon. Yani bir iğne üretsen 250 milyon satıcım var. Bir iğne. Toplu iğne. Dikkat edin. Dünyada bütün bu kavgalar, savaşların esası ne? Ekonomi. Yani çıkar. Adam binlerce kilometreden geliyor, Afganistan'a burnunu sokuyor. Irak'ı perişan ediyor. Suriye'ye musallat oluyor. Beni enteres etmiyor o oradaki Beşir Esad'ın doğru yaptığı, yanlış yaptığı falan. O ayrı. Ama sana ne? Yani sen ne için var? Ta binlerce kilometreden. Libya'ya gelip şey veriyor. Ne? Sen kimsin? Bu biliyorsunuz Bush, bundan önceki Amerika Başkanı, Tanrı bana özel görev ver diyor. Evet. Yani şimdi kendilerini öyle bir gören bir şey. Bir emperyalizm var. Şimdi bu tabii Türkiye'de bu toprakları mühim. Onu görüyor. Ve gerçekten Anadolu toprakları da farklı bir enerji var. Bu enerjiyi biz farkında değiliz birçoğumuz. Elin gavuru farkında ama. Elin gavuru farkında. Niye 12 sefer Haçlı Seferi nasıl yapıyor ya? Kardinallarıyla, papazlarıyla, bilmem neleriyle, papalarıyla. Ve Allah'a çok şükür 12'sini de bu mübarek topraklardan kovmuşuz. 13. gelse yine kovacağız. Kainat yaşadığı müddetçe bu topraklara kim tasarruf ederse, Allah'ın izniyle ben %100 inanarak söylüyorum. Bunun sonucunda hiç yani kesin bize bir şey yapmaları mümkün değil. Ama şimdi burada tabii kritik nokta şu. İşte İslam'la müşerref olmuş Türk milletinin önce kendi içinde birliğini tesis etmesi lazım. Farklılıklar olacak tabii. Yani siyasi farklılığımız olacak, farklı partiler olacak, farklı düşünce kuruluşları olacak. Bu gayet doğal, demokrasinin gereği. Evet. Herkes, siz kendiniz bütün yaşantınız boyunca aynı noktada mısınız? Bir de bırakın başka bir şey. Yani siz 20 sene önce başka bir şey düşünüyorsunuz. Şimdi başka türlü düşünebilirsiniz. Nedendir o düşüncenizde belki değişiklik? Elde ettiğiniz bilgiler, dünyadaki gelişme ışığında dersin ki ya ben bunu işte rengini, işte siyah değil de bu kırmızı olsa daha iyi. Hatta yeşil biraz da koysak veya mavi falan. Şimdi bu doğal, bütün milletin hepsi aynı olmayacak. Ama bir asgari müşterek dediğimiz şeyde buluşmamız lazım. Emperyalizmin bizi bölmesine, düşman etmesine, demin söylediğimiz gibi işte kardeşi kardeşe, ya kardeş kardeşe karşı karşıya getirilir. Evet. Dün de getirilir, bugün de getirilir. Uyanık olmamız lazım, yarın da getirilecek. Çünkü bu topraklarda yaşadığımız müddetçe emperyalizmin birinci öncelikli hedefindeyiz. Tabii bu kendi içimizde o bütünlüğü sağladığımızda Türk dünyasına da ve tabii ki ondan sonra İslam coğrafyasında da Türkiye'nin çok ciddi etkilenmesi ekonomik olarak, sosyal politikalar itibariyle ve siyasi bir takım gelişmelerde bir dayanışması itibariyle. Gelip de hani bir geçmişte tabii Turan ideali diye şey yapılan Hani milliyetçi düşüncece. Bunu kastetmiyorum. O başka, o güzel bir düşünce. Kızıl elma. Onlarla yetiştik biz. Ama dünyanın gerçekleri içerisinde bir birliktir. Şimdi Avrupa Birliği diyorsunuz. Evet. Evet, Avrupa Birliği. Ne bu Avrupa Birliği? İşte malum. İlk başta Fransa ile Almanya demir çelik birlikteliği deyip birlikte ekonomik çıkara. Sonra ortak pazara dönüşmüş. Bir 6-7 ülkeyi daha katmışlar. Sonra derken AET olmuş. Avrupa Ekonomik Topluluğu. Derken Avrupa Birliği olmuş. Siyasi hüviyet kazanmış. Şimdi biz Avrupa Birliği'ne sokmaya çalışıyorlar. Ben Avrupa Birliği'ne şey itibariyle yani %100 girelim veya %100 karşı olalım olarak söylemiyorum da. İyi de Avrupa Birliği'ne girelim derken, Avrupa'nın birliğine girerken Türkiye'nin birliğinden vazgeçin diyorlar. Şimdi böyle bir şey var mı? Bu tuzak işte. Şimdi böyle bir Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin ne işi var? O Sarkozy denilen adam söylüyor bunu. Var mı böyle bir şey? Ha şimdi sen o zaman, benim o zaman kardeşim bu Avrupa Birliği'nde benim işim yok. Ben kendi şartlarımı oluştururum. Avrupa Birliği'yle de tabii ki müzakere ederim. Çıkarlarımız, onların çıkarları, bu uluslararası ilişkide. Biz kendimiz önce kendimizi toparladığımızda ben %100 inanıyorum. Ekonomimiz bugünkünün 10 katı daha ileri gidecek. Evet. Siyasi etkinliğimiz belki 10 katı daha hem Birleşmiş Milletler'de hem dünya politikalarında, siyasette daha ileri gidecek. Fakat işin başlangıcı bizim burası. Yani biz kendimizi tarımamız lazım. Tarihimizi bilmemiz lazım. Evet. Gerçek İslam'ı, Kur'an İslam'ını bilmemiz lazım. Şimdi yobazların, Arap Emevilerin önümüze dayattığı şeyi İslam diye almışız. Evet. O kültürle boğuşuyoruz. O değil İslam.
Maşallah. Evet.
O değil İslam. Evet. İslam bizzat Kur'an'ın Cenab-ı Allah'ın kitabı o. Bana gerisi senin yorumun, öbürün yorum. Kendi ashabı bile malumunuz 40 tane ayrı fikirle yorum yapmışlar. Ama Kur'an değişmemiş çok şükür. Kur'an esası o. Evet. İncil gibi 40 sefer tahribata uğramamış. Kur'an esasını aldınız mı hiçbir problem yok. Bu milletin mayası sağlam. Ruh kökü. O ruh kökünü işte harekete geçirmek lazım. İşte orada Necip Fazıl'la Nazım Hikmet'i buluşturacaksın kardeşim. O buluşturduğun vakit işte o çizgi birliktedir. Bir simge olarak söylüyorum.
Evet.
İkisi de biz Nazım Hikmet'e sövmüş adamım. Bak bir şey olarak da hep host sohbete katkısı var. Ben öyle. Yani niye? Halbuki Nazım Hikmet'in şiirlerine inanılmaz hayranlık duyuyorum. Fakat kaçtı ya Türkiye'den. Hain. 12 Eylül ihtilali oldu. İşte Türk Eşbiği'yi sakladık vesaire. Sonra teslim oldu. Sonra ben 20-21 gün daha gezdim. Bir 8 gün İstanbul'da kaldım. Boğaz'da bir arkadaşımız rahmetli oldu. Onun babasının evi vardı. Orada kaldık, saklandık. Tartıştık arkadaşlarla. Yurt dışına gitmem faydalı oldu dediler. Çünkü bizim MHP'de kritik noktadayız. Ve bana sahte bir gemi adamı şeyi çıkardılar. Sahte bir pasaport. Kuru Çeşme'ye o zaman kuru yük gemileri yanaşıyordu. Şimdi herhalde orası yanaşmıyor. İki gün bir Bulgar kuru yük gemisi beni bekledi. Tamam dediler, yarın. Ben tereddüt ettim. Ya Nazım Hikmet'e ben sövmüşüm. Bu adamın kitaplarına çok da komik bir şey söyleyeyim. Nazım Hikmet'in kitapları izle. 12 Mart'ta da solcu diye aldılar beni Selimiyat'ta. Evet 8 günde orada. İşte bunlar hep insan hayatında bunlar önemli şeyler. Ya dedim ben boyuna Nazım Hikmet'e sövdüm. Kaçıyor. Sen şimdi Yaşar okuyan. MHP'nin genel sekreter yardımcısı. Sen de kaçıyorsun şimdi. Dedim yok gitmiyorum. İki gün o kuru yük gemisi geldi. Ve gittik, daha sonra teslim oldum. Tabii Mamak askeri cezaevine gidip dil okulu iyiydi şartları. Ve orada tabii hücreye taak yoluna girdiğimizde bir gün aklıma bu geldi. Tabii orada hücrede şartları böyle yan yana duruyorsunuz şöyle. Konuşmanız yasak.
Öyle mi?
Tabii orası 5 yıldızlı otel değil.
Kötü yani. Muamele.
Yani bir jilet parçası bulsaydı bendeniz bunu kamuoyuna da paylaştım. Ben bugün hayatta yoktum ki bir insanın kendi hayatına kıymasının İslam inancında, Kur'an inancında ne olduğunun farkında olarak söylüyorum.
O derece işkence ve kötü muamele. Bakın burada bir parantez
açmak istiyorum. Çok affedersin. Bunu tamamlayayım. Lütfen, çok özür dilerim. Ve böyle aklıma bu geldi. Bu Nazım Hikmet. Onun yüzünden dedim herife bu kadar sövdük. Tam yurt dışına kaçacağız. O aklıma geldi dedim bu sövdüğümüz herif. Lan ne işim var benim burada? Nazım benden dedim intikamını aldı. Evet pardon.
Estağfurullah. İnşallah ahirette size güzelliklerle karşılık olur o muameleler. Yani işkence yeri gelmişken söylüyorum. Bunlar mahkemede karşılığını görmese bile tarihte karşılığını görüyor. Yani bunların şahitleriyle artık yaşanmış gerçekler olduğu bütün kamuoyuna mal oluyor. Yani şimdiki dönemde yaşanmış işkenceleri hukuksal karşılığı olan cezasını vermemekle o ceza vermeyen uygulayıcılar bilmesinler ki tarihte bunlar unutulacak. Bunlar kamuoyunun önüne gelmeyecek ve onların verdiği kararların yanlışlığı ortaya çıkmayacak. Bu olmuyor. Yani aradan 10 sene, 20 sene de geçse, ne kadar geçerse geçsin gerçekler ortaya çıkıyor. Yani o açıdan bakmaları gerekiyor yargı uygulayıcıların özellikle.
Evet. Şimdi tabii bu şimdi işte 4 Nisan'da bu Kenan Evren ve Tahsin Çayınkaya ile dava başladı. Yani mahkeme. Ben orada müdahillik dilekçesi de verdik. Avukatlarımız da gittiler şey yaptılar. Yani ben tabii orada işin bir hukuki tarafı var. Bir de siyasi tarafı var. Hukuki tarafından emin değilim. Yani çünkü bizim mevcut yasalarımızda zaman aşımı ama tartışmalı. Bir kısım hukukçular bu zaman aşımının dolduğunu söylüyorlar. Benim kanaatim de o. Ama bir kısmı da o anayasanın geçici 15. maddesinin dolayısıyla hani şeyin ara verildiğini dolayısıyla şu anda bir sorun olmadığını söylüyorlar. İnşallah sorun değildir ama benim kanaatim farklı ama buna rağmen müdahillik dilekçesini verdik. Fakat siyasi tarafı tabii burada çok önemli bence hukuki tarafından. En azından 30 sene sonra bile olsa birileri bir hesaba çekiliyor. Simgesel olarak. Yoksa İki kişiyle orada yargılayıyorsun, evet. Bilmem ne olacak. Ne olur? Peki onun atadığı başbakan Bülent Ulusu, başbakan yardımcıları, müsteşarı, valisi, şimdi onlara gir, ya 158 tane kurucu meclis üyesi. Şimdi bu yani o zaman komutanlar, diğerleri. Yani şimdi tabii bu iş nerede duracağı belli değil.
Evet.
Şimdi siz rahmetli Özal'ı da o zaman sanıksal denizsine oturacaksınız. İhtilalde başbakanın müsteşarıydı. İhtilalcilerin, Cunta'nın kurduğu, darbecilerin kurduğu ilk Bülent Ulus hükümeti başbakan yardımcısıydı. Ya hadi bakalım buyurun şimdi. Yani şimdi dolayısıyla yani o çok sorgulanabilecek bir şey. Ama şu var, en azından simgesel bile olsa böyle bir davanın açılmış olmasını ben önemsiyorum. Yani bunu. Ama iki şey beni rahatsız etmiştir. Birincisi savcılar gidip bu Tahsin Şahinkaya'yla şeyin Evren'in evinde. Misafir odası oturdular. Çaylar, kahveler, kekler, sorgu. Evren mi hasta? Yaşı da ilerlemiş. Ve ilk duruşmaya da gelmediler. Hastaymış. Peki kardeşim 17 yaşındaki Erdal Eren'i sen orada. Yaşına bakmadan astırdın mı? Sol görüşlü Erdal Eren'i. Sen Allah rahmet eylesin. Tabii her ikisine de Erdal'la da Mustafa Pehlivanoğlu. Ülkücü hareketin içindeki bir genç arkadaşımız. Askeri mahkeme önce idama mahkum ediyor. Sonra aynı mahkeme suçsuzluğunu görüyor. Olayın içinde fakat adam öldürme fiilinde olmadığını ve oradan ona 5 sene 10 sene arası bir hapis veriyor. Yani idam kararını kaldırıyor. Bizzat Kenan Evren denilen adamın önüne kadar gidiyor bu. Evren'in verdiği cevap şu. Bu saatten sonra bir şey asın gitsin. İpe şey mi, çamaşır mı asıyorsunuz? Şimdi bunu diyen adamların şeyine sen gidiyor, savcıları gönderiyorsun. Ama öbür tarafta bu adam ihtilal yapmış. Sadece ihtilal yapmış meselesi değil. 192 tane insanın %100 işkenceyle ölümünün altında bunların sorumluluğu var. 300'den fazla cezaevlerinde, tutuk evlerinde, emniyette o dönemde faili meçhul pozisyona giden aslında işkenceyle öldürülmüş ama ispatlanamam. Öbürü 192 tanesi ispatlanmış. Evet. Mamak'ta, Metris'te, Diyarbakır'da. Bunlarca. Şimdi böyle bir adama yaşı ilerledi deyip işte bilmem ne diyorsun. Mesela ben bunu şahsen yadırgadım. Tam tersine alacaksın kardeşim. Bak Arjantin'de herifleri aldılar. Hiç öyle 98 yaşında. Hadi bana. Yaş problemi yok mu? Yok. Al sana bir yaş problemi yok. Ha simgesel olarak bile ben intikam duygusu içinde söylemiyorum bunu.
Anlıyorum evet. Yani şüphesiz evet inşallah. Biz netice olarak birlik ve beraberliğimizi tabii ki yani hepimiz ülkemizin ilerlemesini, birlik, beraberliğimizin olmasını, sosyal yapının huzurlu, rahat, barış içinde olmasını, güçlü olmamızı kültürel yönden, ekonomik yönden, sanatsal yönden herkes ister. Her düşüncenin, her partinin farklı nüansları elbette vardır. Onlar da ayrı bir güzelliktir. Ama biz birlik ve bütünlüğümüz bizim hepsinin önünde olan bir şeydir. Yani hayatiyetimizin, varlığımızın devamı için ülkemizde birlik bütünlük, bölgemizde birlik bütünlük şart. Allah'ın emri. Zaten i̇şte siz bu, ayrılıp dağılmayın.
Tabii,
birlik olun.
Burada diyor, bütün mesele yine demin de ifade etmeye çalıştım. Şimdi yine arz ediyorum. Bütün mesele şudur. Allah'ın kulları olduğumuzu hesabında ve mutlaka bugün, yarın, öbür gün ama mutlaka Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gideceğiz. Evet. Mevlam'ın huzurunda hesaba vereceğiz. İster padişah ol, ister başbakan ol, ister bakan ol, ister Ali ol, veli ol. Hepimiz oraya gideceğiz. O hesaba hazır olmamız lazım. Şimdi biz böyle çok onu hafife alıyoruz da o yani böyle biraz ama o hesap önümüze gelecek. O hesabın içinde senin bu ülkene, kendi memleketine ne yapıp yapmadığının hesabı da gelecek. Kul hakkı dediğimiz şeyler oradan gelecek. Kur'an İslam'ı önümüzde. Bu mübarek toprakların emaneti önümüzde. Türk'ün ruh kökü dediğimiz, tarihimizden süzülüp gelmiş o şelale, tarihsel gerçeklerimiz önümüzde. Dünyanın en büyük, en kahraman milletiyiz. Buna iftihar ederiz. Bu ırkçılık değil. Ben önce ailemi severim. Gayet doğal. Ondan sonra komşumu severim. Sonra ben Rize'den İstanbul'a gelmişsem, Rize'de Rizelileri hatırlamam da. Ama İstanbul'a geldiğimde, ya sen Rize'lisin, ben de Rize'liyim falan. Yurt dışına Almanya'ya gittiğimiz vakit ne diyoruz? Türkiye. Aman bu Türk. Hiç demiyor ki sen Kürt müsün, Türk müsün, Çan. Demek ki Cenab-ı Allah insanı yaratılışında bunu vermiş. Hı. Ama bu kavmiyetçilik değil, ırkçılık değil.
Allah Türk milletini istihdam etmiş. Doğru. Değil mi? Yani 600 yıl boyunca ilahi kelimetullah'ı dünyaya da var etme, genişletme vazifesini Türk milletine vermiş. Allah'ın izniyle biz o vazifemizi bileceğiz dediğiniz gibi, tarihimizi bileceğiz. Gücümüzü bileceğiz. Allah'ın inayetinin bizim üstümüzde, yanımızda olduğunu
iyi olacak, bileceğiz. İyi olacak. İyi, bu günler geçer.
Evet.
Yani iyi daha iyi günlere Türkiye'de varacak ve Türkiye'nin öncülüğünde ben %100 inanıyorum ki hem Türk dünyasına hem İslam dünyasına ve tüm insanlığa yine Türkiye anti-emperyalist bir mücadelede önderlik yapacak. Buna %100 inanıyorum.
İnşallah. Sayın Bakanım lütfettiniz. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık.
Teşekkür ederim.
İttihat-ı İslam programımızın bugün sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.